Ayrım 32. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 288. Ursula, hava düzeldiği zaman ölmek üzere verdiği sözü yerine getirebilmek için çok çaba harcamak zorunda kaldı. Ağustos'ta esmeye başlayan, gül fidanlarını soldurup çamur yığınlarını taş gibi katıltan, paslı çinko damlarla yüzyıllık badem ağaçlarının üzerinden bir daha kalkmayacak, kızgın toz bulutları yükselten kuru rüzgarla birlikte, Ursula'nın yağmurlar sırasında seyrelen bilinç dalgaları çoğaldı, aklını başına toplamaya başladı. Ursula, 3 yıldan fazla süreyle çocukların oyuncağı olduğunu anlayınca kıyameti kopardı, sövüp saymaya, ilenmeye koyuldu. Suratını yıkadı, sırtındaki renk renk kumaş parçalarını attı, çocukların orasına burasına iliştirdikleri kurutulmuş kertenkeleleri, kurbağaları, muskalarla Arap gerdanlıklarını fırlattı ve Amaranta'nın ölümünden sonra ilk olarak kimseden yardım istemeksizin yatağından kalkarak ev halkına katıldı. Hiç şaşmaz yüreği ona karanlıkta yol gösteriyordu. Onun sendelediğini görenler ya da hep başı hizasında tuttuğu koluna çarpanlar, Ursula'nın bedeninde bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorlar, onun kör olduğunu akıllarına bile getirmiyorlardı. Evin ilk onarımından sonra özenle bakılmış çiçek tarhlarının yağmurda harap olduğunu, ardından Aureliano Segundo'nun kazılarıyla altüst edildiğini, duvarların ve döşeme çimentolarının çatladığını, eşyanın eskiyip solduğunu, kapıların menteşelerinden çıktığını, bütün ailenin kendi gençliğinde akıldan geçirilmeyecek bir umutsuzlukla her şeyi kapıp koyverdiğini anlaması için Ursula'nın ille de görmesi gerekmiyordu. El yordamıyla boş yatak odalarında gezinirken, tahtayı kemiren kurtların sürekli tıkırtısını, giysi dolaplarındaki güvelerin hışırtısını, tufan sırasında türeyip evin temellerini kemiren kocaman kırmızı karıncaların sinir bozucu gürültüsünü duyabiliyordu. Bir gün ermiş heykellerinin durduğu sandığı açtı, sonra Santa Sofia de la Piedad'ı çağırarak sandıktaki giysileri un ufak eden, kapak açılır açılmaz fırlayıp üzerine saran hamam böceklerini ayıklamasını söyledi. İnsan böylesi bir koy vermişlik içinde yaşayamaz dedi. Böyle giderse hayvanlara yem olacağız. O andan sonra Ursula hiç durdurak bilmedi. Gün doğmadan kalkıyor, ister çocuk ister büyük kimi yakalarsa işe koşuyordu. Kullanılabilecek durumda kalmış 1-2 kat giysiyi güneşe yaydı. Çeşit çeşit böcek ilaçlarıyla hamam böceklerinin kökünü kazıdı. Kapı ve pencerelerdeki kurt delikleriyle karınca yuvalarını sönmemiş kireçle tıkadı. Bu onarım telaşı sonunda Ursula'yı unutulmuş odalara getirdi. Jose Arcadio Buendia'nın simya diye diye aklını yitirdiği odanın örümceklerini aldı, pisliğini temizledi. Askerlerin darmadağın ettiği gümüş işliğini düzeltti ve son olarak odanın ne halde olduğunu anlamak için Melkiades'in odasının anahtarlarını istedi. Öldüğü kesinlikle anlaşılmadan odaya kimsenin girmesini istemeyen Jose Arcadio Segundo'nun bu isteğine uymaya çalışan Santa Sofia de la Piedad, Ursula'yı atlatmak için binbir dolap çevirdi. Ne var ki Ursula, evin en dip köşelerini bile böceklerin istilasına teslim etmemek konusunda kararlı olduğu için önüne çıkarılan bütün engelleri aştı. 3 gün direttikten sonra kapıyı açtırmayı başardı. Kapı açılınca yüzüne çarpan pislik kokusundan bayılmamak için kapıya tutunmak zorunda kaldı. Okuldan gelen kızlar için alınan 72 oturağın orada durduğunu ve yağmurlu bir gecede evi basıp arayan askerlerin Jose Arcadio Segundo'yu bulamadıklarını hatırlaması için 2 saniye yetti. Sanki her şeyi görüyormuşçasına "Tanrı bize acısın" diye haykırdı. "Seni terbiye etmek için onca çaba harcayalım da sen tut sonunda domuzlar gibi pislik içinde yaşa, olacak iş mi bu?" Jose Arcadio Segundo hala el yazmalarını okuyordu. Saçı sakalı karışmış suratında seçilebilen tek şey, dipleri yeşillenmiş dişleriyle kıpırtısız gözleriydi. José Arcadio Segundo, büyük ninesinin sesini tanıyınca başını kapıya doğru çevirdi, gülümsemeye çalıştı ve bilmeden Ursula'nın eski bir sözünü tekrarladı. ''Ne bekliyordun?'' diye mırıldandı. ''Zaman geçip gidiyor.'' Ursula, ''Evet öyle'' dedi. ''Ama çabuk da geçmiyor.'' Bunu söyler söylemez de Albay Aureliano Buendia'nın idam hücresindeki sözlerini tekrarlamış olduğunu fark etti ve dediği gibi zamanın geçip gitmediğini, bir çember içinde dönüp durduğunu kanıtlayan bu anı karşısında ürpermekten kendini alamadı. Ama o anda bile kendini bırakmadı, José Segundo'yu çocuk gibi payladı, yıkanıp tıraş olmasını, evin onarımına yardım etmesini söyledi. Kendisine huzur getirmiş odayı bırakıp çıkmak fikri, José Arcadio Segundo'yu dehşete düşürdü. Kendisini odadan çıkarmaya hiçbir insanın gücünün yetmeyeceğini, her akşam karanlığında Macondo'dan kalkıp denize giden cesetlerle yüklü 200 vagonluk katarı görmek istemediğini haykırdı. İstasyondakilerin hepsi trendeydi diye bağırdı. Tam 3408 kişiydiler. Ursula onun kendisininkinden daha aşılmaz bir gölgeler dünyasında, büyük dedesininki gibi erişilmez ve ıssız bir alemde yaşadığını ancak o zaman anladı. Ursula, José Arcadio Segunda'ya ilişmeyerek odada bıraktı. Ama kilidi taktırmadı. Oturaklardan birini alakoyup ötekileri attırdı. Odayı her gün temizletmeye başladı. José Arcadio Segundo'yu, büyük dedesinin kestane ağacı altındaki o uzun tutsaklığı sırasında olduğu gibi temiz pak tutmaya, insan içine çıkacak kılıkta gezdirmeye çalıştı. Önceleri Fernanda bu yoğun çalışmayı bunaklığın bir sonucu olarak yorumluyor, duyduğu usanç ve yılgınlığı göstermemek için kendini zor tutuyordu. Tam o sıralarda José Arcadio, papazlık andı içmeden önce Roma'dan Macondo'ya geleceğini yazdı. Bu sefer Fernanda eteğini beline topladı. Oğlu evi kasvetli görmesin diye ne yapacağını şaşırdı. Kimi zaman günde 4 kez çiçekleri sular oldu. Yine aynı kaygılarla, görünmez doktorlarla yazışmasına hız verdi ve Aureliano Segundo'nun yıkıcı öfkesiyle darmadağın olan erelti otlarını, begonyaları, ortancaları, Ursula bile saksıların yerinde olmadığını daha fark etmeden eskisi gibi düzenledi. Sonra gümüş takımları sattı, yerine seramik tabaklar, kalaylı çanaklar, demir kaşıklar ve pamuklu sofra örtüleri aldı. Böylelikle Hindistan Kumpanyası'nın porselenlerine ve Bohemya kristallerine alışık olan büfelerin boynu bükük kaldı. Ursula hep işi bir adım daha ileri götürmeye bakıyordu. Pencerelerle kapıları aç diye bağırıyor, biraz etle balık pişir, bulabildiğin en iri kaplumbağalardan al, varsın yabancılar gelip her buldukları köşeye serilsinler, gül fidanlarının dibine işesinler, canları kaç sefer çekiyorsa o kadar tıkınsınlar, çizmeleriyle her yanı lekeleyip çamurlasınlar, bize de ne yapmak isterlerse yapsınlar, ancak böylelikle mahvolmayı durdurabiliriz diyordu. Boş bir hayaldi bu. Ursula artık aşırı yaşlanmıştı ve hayvan biçiminde şekerlemelerin mucizesini yinelemeye ömrü yetmezdi. Çocuklarından ve torunlarından hiçbirine de onun gücü geçmemişti. Sonunda Fernanda'nın dediği oldu ve ev kapalı kaldı. Sandıklarını yeniden Petrakotes'in evine taşımış olan Aureliano Segundo, ev halkının ancak açlıktan ölmemelerini sağlayacak oranda ailesiyle ilgilenecek zaman bulabiliyordu. Katırı piyangoya koyarak elde ettikleri parayla Petrakotes ve Aureliano Segundo birkaç baş hayvan daha alarak ilkel bir lotarya düzeni kurdular. Aureliano Segundo göze daha hoş ve inandırıcı görünsün diye renkli mürekkeple boyadığı biletleri kapı kapı dolaşarak satıyor ve çoklarının kendisine olan eski bir şükran borcundan veya salt acıdıklarından bilet aldıklarını belki de fark etmiyordu. Acıma duygusu ağır basan bir alıcı bile 20 senti uçlandı mı, bir domuz 32 sent verdi mi bir sığır kazanabilme şansını elde ettiğini de aklından çıkarmıyordu kuşkusuz. Giderek bu işe öylesine bel bağladılar ki, salı geceleri Petrakotes'in bahçesi hınca hınç dolmaya başladı. Herkes kalabalığın arasından rastgele seçilecek bir çocuğun torbadaki fişleri çekeceği anı heyecanla bekler oldu. Çok geçmeden bu salı çekilişleri haftalık panayır görünümünü aldı. Hava kararırken bahçeye yiyecek ve içecek sergileri kuruluyordu. Kazananlardan çoğu da bir başkasının içki ısmarlayıp müzik çalması koşuluyla kazandıkları hayvanları hemen oracıkta kesip kızartıveriyorlardı. Böylelikle Aureliano Segundo nasıl olduğunu anlamadan kendini yine elinde akordiyonla eğlentilerin ortalık yerinde buluverdi. Eski günlerdeki şenliklerin alçak gönüllü birer kopyası olan bu toplantılar, Aureliano Segundo'ya eski neşesini nedenli yitirdiğini, eğlence düzenlemekteki ustalığının nasıl yavanlaştığını kanıtladı. Artık bambaşka bir adam olmuştu. Filin kendisine meydan okuduğu günlerdeki 120 kiloluk gövdesi 75 kiloya inmiş, kaplumbağaları andıran şiş ve kırmızı yüzü iguana derisi gibi buruşmuştu. Çarçabuk sıkılıyor, hemen yoruluveriyordu. Oysa Petrakotes'in gözünde hiç o günlerdeki gibi eşsiz bir insan olmamıştı. Belki kadında uyandırdığı acıma duygusuna aşk katışıktı, belki de yoksulluğun ikisine de tattırdığı yalnızlık, kimsesizlik duygusu bu yakınlaşmayı sağlıyordu. Kırılmış karyola, çılgın sevişmelere sahne olmaktan çıkmış, sıcacık bir sığınak olmuştu. Lotaryaya konulacak hayvanları almak için satılan sıra sıra aynalardan ve katırın yiyip bitirdiği ipeklilerle kadifelerden sıyrılmış olan odada, gözlerine uyku girmez ninelerle dedeler gibi geç saatlere kadar oturuyorlar, uykusuz geceleri hesap tutarak ve bir zamanlar keyif için savurdukları kuruşları birbiri üzerine ekleyerek değerlendiriyorlardı. Kimi zaman horoz sesleri onları paraları istiflerken yakalıyordu. Üst üste dizdikleri para kulelerinin birinden biraz alıp ötekilere ekliyorlar. Şu kadarı da Fernanda'nın çenesini tutmaya yeter. Bu kadarıyla Amaranta Ursula'ya pabuç alınır. Atlatılan onca patırtıdan beri sırtına yeni bir şey geçirmemiş Santa Sofia della Piedad'a bununla giysi alınır. Şu da ölürse Ursula'nın tabut parası olur. Bu 3 ayda bir kilosu 2 sent artan kahve parası. Şu her geçen gün tadı azalan şeker payı. Şununla yağmurdan sonra henüz kurumamış keresteler alınır. Bu da bilet yapmak için gerekli kağıt ve renkli mürekkep parası olur diye hesaplıyorlardı. Geri kalanı da bütün biletler satıldıktan sonra o haftanın armağanı olan dananın şirpençe olması ve ellerinde hayvanın derisinden başka bir şey kalmamış olması nedeniyle lotaryayı kazanana verilecek olan teselli armağanı olur diyorlardı. Bu yoksul hesaplar öylesine art niyetlerden arınmıştı ki hemen her zaman en büyük payı Fernanda'ya ayırıyorlar. Bunu vicdanlarını susturmak istedikleri ya da acıdıkları için değil, onun rahat etmesi kendi rahatlarından önemli geldiği için böyle yapıyorlardı. Aslında ikisi de farkında olmadan Fernanda'ya hep sahip olmayı isteyip de bir türlü olamadıkları kızları gözüyle bakmaya başlamışlardı. Hatta bir seferinde Salt Fernanda Hollanda işi bir masa örtüsü alabilsin diye Petrakotes'le Aureliano Segundo 3 gün kuru ekmek yediler. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne kadar didinirlerse didinsinler, kenara köşeye kaç kuruş sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar, yürü ya kulum sözü bir türlü duyulmuyordu ve onlar biriktirdiklerini azar azar harcayarak zorla ayakta kalabiliyorlardı. Hesapların çıkmaza girdiği günler, dünyanın nasıl olup da böyle değiştiğini, hayvanların neden eskisi gibi üremediğini, paranın neden ellerinden uçup gidiverdiğini, kısa süre önce keyif için banknotlarla şenlik ateşi tutuşturanların, neden şimdi 6 tavukluk bir lotarya biletine 12 sent istemeyi soygunculuk diye nitelediklerini kara kara düşünüyorlardı. Aureliano Segundo, kötülüğün dünyada değil Petrakotes'in yüreğinde olduğunu, tufan sırasında kadının yüreğinde oluşan bir değişiklik yüzünden hayvanların kısırlaştığını, paranın bereketsizleştiğini düşünüyor ama bunu açığa vuramıyordu. Aklını bu kuşkuya kaptıran Aureliano Segundo, kadının duygularını irdelemeye başladı. Öylesine derine indi ki ilgi ararken aşkı buldu. Çünkü kendini kadına sevdirmeye çalışırken sonunda kendisi ona aşık oldu. Aureliano Segundo'nun sevgisinin çoğaldığını gördükçe, Petrakotes de onu gitgide daha çok sever oldu ve ömrünün sonbaharında iki gönül bir olunca samanlığın seyran olacağına bir kez daha inanmaya başladı. İkisi de geçmişteki taşkınlıklara, o koca servete ve dizginlerinden boşanmış sevişmelerine birer gereksizlik, birer baş belası olarak bakmaya ve paylaşılmış yalnızlık cennetini bulabilmek için ömürlerinin onca yılını heder ettiklerine yanmaya başladılar. Yıllar yılı kısır bir karmaşa içinde yaşadıktan sonra çılgınca aşık olarak birbirlerini yatakta olduğu kadar masa başında da sevebilmek mucizesinin tadını çıkarmaya koyuldular. Giderek öylesine mutlu oldular ki işi bitmiş iki pimpon oldukları zaman bile çocuklar gibi coşmaktan, köpek yavruları gibi oynaşmaktan geri kalmadılar. Lotarya pek kazanç sağlamıyordu. Önceleri Aureliano Segundo, haftanın üç günü bir zamanlar çiftliğin bürosu olan odaya kapanıyor, biletleri kesiyor, üzerlerine pek de acemice sayılmayacak çizgilerle, o haftaki piyangoya konulan hayvana göre kırmızı bir inek, yeşil bir domuz ya da birkaç mavi tavuk resmi yapıyordu. Sonra özene bezene matbaa harflerine benzetmeye çalıştığı yazısıyla biletlerin numaralarını koyuyor ve Petrakotes'in buluşu olan ilahi takdir piyangosu diye yazıyordu. Ama zamanla çok yorulmaya başladığı için üzerinde hayvanların resmi, biletlerin numaraları ve piyangonun adı yazılı lastik mühürler yaptırdı. Artık mühürleri renk renk istampalara vurup kağıtlara basmaktan başka işi kalmamıştı. Ömrünün son yıllarında biletlere numara vermek yerine bulmacalar koymayı düşündü. Böylelikle armağan bulmacayı doğru bilenler arasında paylaşılabilecekti. Ancak bu sistem hem çok karmaşık olduğu hem de kuşku uyandırdığı için Aureliano Segundo ikinci denemeden sonra bu girişimden vazgeçti. Aureliano Segundo piyangosunun saygınlığını ve yaygınlığını sürdürmek için alabildiğine çalışıyor, çocuklarını görmeye bile fırsat bulamıyordu. Fernanda, Amaranta Ursula'yı yalnızca 6 kız öğrenci alan özel bir okula verdi. Aureliano'yu ise devlet okuluna göndermedi. Onun odadan çıkmasına göz yummakla zaten aşırı ileri gittiklerini düşünüyordu. Üstelik o dönemde okullar ancak yasal Katolik evliliklerinden olma çocukları kabul ediyorlardı. Oysa Aureliano'yu eve getirdikleri zaman üzerine iliştirilmiş olan nüfus kağıdında onun bulunmuş bir çocuk olduğu belirtiliyordu. Böylece çocuk Santa Sofia della Piedad'ın sevecen gözleriyle Ursula'nın bunaklıkları arasındaki evin o daracık dünyasında ninelerinden öğrendikleriyle yetişmeye başladı. İncecik, narin bir çocuktu. Büyükleri çileden çıkaran bir merakla sorular sorardı. Onun yaşındayken keskin bir gözlemci olan ve ön seziyle kehanetlerde bulunabilen albayın tersine Aureliano haylaz, bir bakıma şaşırtıcı huyları olan bir çocuktu. Amaranta Ursula okula gittiği zaman Aureliano bahçede oynar, solucanları avlar, böceklere binbir çeşit işkence yapardı. Bir keresinde Fernanda onu Ursula'nın yatağına koymak için akrep toplarken yakaladı. Hemen Meme'nin eski odasına hapsetti. Aureliano da evdeki yalnız saatlerini ansiklopedinin resimlerine bakarak geçirmeye başladı. Ursula bir gün eve damıtılmış suyla bir demet ısırgan otu serperek dolaşırken Aureliano'yu odada buldu ve kaç kez bir arada bulunmuş oldukları halde yine de kim olduğunu sordu. Çocuk, "Ben Aureliano Buendia'yım," dedi. Ursula, "Evet öylesin," diye karşılık verdi. "Artık gümüşçülüğü öğrenmenin zamanı geldi." Onu yine kendi oğluyla karıştırıyordu. Çünkü tufandan sonra esen ve Ursula'nın beynine zaman zaman ışık tutan sıcak rüzgar kesilmişti. Ursula artık bilincini iyice yitirmişti. Ne zaman yatak odasına girse, sırtında gezmeye giderken giydiği boncuklu ceketi ve tel çemberli etekliğiyle Petronila Iguara'nın salıncaklı kötürüm koltuğuna oturmuş, tavus tüyü yelpazesiyle yerlenen ninesi Tranquilina Marina Miniata Alacoque Buendia'yı, hassas subaylığından kalma uydurma dolaman kaftanıyla büyük dedesi Aureliano Arcadio Buendia'yı, kurtları kurutup ineklerden düşüren bir dua bulmuş olan babası Aureliano Iguara'nı, domuz kuyruklu amcazadesini, Jose Arcadio Buendia'yı ve ölen oğullarını duvar boyunca dizili sandalyelere oturmuş buluyordu. Bütün bu hısım akraba onu görmeye değil de bir ölünün başını beklemeye gelmiş gibiydiler. Ursula neşeli konular açmaya çalışıyor, çok değişik zamanlara ve başka başka yerlere ilişkin olaylar anlatarak onlarla konuşuyordu. Amaranta Ursula okuldan döndüğü, Aureliano da ansiklopediden usandığı zaman, Ursula'yı yatağının üzerine oturmuş, ölüler çıkmazında yolunu yitirip kendi kendine konuşur buluyorlardı. Bir seferinde dehşet içinde yangın var diye çığlığı bastı ve bir anda ortalık karıştı. Oysa Ursula, 4 yaşındayken gördüğü bir ahır yangınından söz ediyordu. Geçmişle yaşadığı günü öylesine karman çorman etti ki, ölümünden önce aklını toplayabildiği birkaç kez de duyduklarını mı, hatırladıklarını mı söylediğini kimse kestiremedi. Ursula yavaş yavaş kuruyup ufalıyor, çocuk gibi oluyordu. Son aylarında geceliğinin içinde kaybolan bir kiraz çekirdeğine döndü. Her zaman havada tuttuğu koluysa maymun pençesini andırıyordu. Birkaç gün hiç kıpırdamadan yattı. Santa Sofia de la Piedad, onun sağ olup olmadığını anlamak için sarsmak zorunda kalıyor. Sonra Ursula'yı kucağına oturtarak ağzına birkaç kaşık şekerli su akıtıyordu. Ursula yeni doğmuş yaşlı bir kadına benziyordu. Amaranta Ursula ile Aureliano onu kucaklarına alıp oradan oraya taşıyorlar. Çocuk İsa heykelinden büyük mü değil mi diye mihrabın üzerine yatırıp boyunu ölçüyorlardı. Bir günde erzak ambarındaki bir dolaba koydular. Kadıncağız neredeyse farelere yem oluyordu. Paskalya'dan önceki pazar, Fernanda kilisedeyken çocuklar Ursula'nın yatak odasına girdiler. Onu boynundan ve ayak bileklerinden tutarak dışarı taşıdılar. Amaranda Ursula, "Vah zavallı büyük nineciğim," diye feryat etti. Yaşlılıktan ölüvermiş. Ursula irkildi. "Ben ölmedim, yaşıyorum," dedi. Amaranta Ursula gülmesini zorla tutmaya çalışarak, "Bakın bakın, soluk bile almıyor," dedi. Ursula, "Bak işte konuşuyorum," diye bağırdı. Aureliano Segundo atıldı. "Konuşamıyor bile. Zavallıcık çekirge gibi ölüp gidiverdi." Bunca kanıtın önünde Ursula direnmekten vazgeçti. Yavaşça, "Aman Tanrım," dedi. "Demek ölmek böyle oluyormuş." Sonra 2 günden fazla süren aralıksız bir duaya başladı. Kendisini kaptırdı gitti ve salı günü dua artık dua olmaktan çıktı. Ara ara Tanrı'dan dileklerini mırıldanıyor, ara ara kırmızı karıncaların evi yıkmaması için pratik çözüm yolları gösteriyor, Remedios'un resmini aydınlatan lambanın söndürülmemesini söylüyor, Buendia'ların aynı kandan olanlarla evlenmemesi gerektiğini, yoksa çocuklarının domuz kuyruklu olacağını sayıklıyordu. Aureliano Segundo, altınların yerini öğrenmek için Ursula'nın sayıklamalarını fırsat bildiyse de bir kez daha eli boş çıktı. Ursula, altınların sahibi ortaya çıkınca Tanrı ona gömünün yerini bildirir dedi. Santa Sofia de la Piedad, Ursula'nın her an ölebileceğinden kuşku duymuyordu. Çünkü o günlerde doğada bir karışıklık olmuştu. Güller kaz ayağı gibi kokuyor, bezelyeler kuruyup dökülüyor, yere saçılan çalı fasulyeleri son derece düzgün bir yıldız çiçeği biçiminde seriliyordu. Bunlar yetmiyormuş gibi, bir gece Santa Sofia de la Piedad, gökyüzünden parlak turuncu renkte uçan dairelerin geçtiğini de gördü. Paskalya yortusundan önceki cuma sabahı Ursula'yı ölü buldular. Muz şirketi döneminde Ursula'nın yaşını son hesapladıklarında 115 ile 122 arasında olduğu sonucunu çıkarmışlardı. Ursula'yı Aureliano'nun eve getirildiği sepetten pek de büyük olmayan bir tabuta koydular. Cenazede çok az kişi vardı. Hem onu hatırlayan çok az insan kalmıştı, hem de cenazenin kaldırıldığı gün öyle sıcaktı ki kuşlar nişan talimlerinde havaya fırlatılan tabaklar gibi duvarlara çarpıyor, pencere tellerini delip geçerek yatak odalarında ölüyorlardı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 296.